Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiyati a'malina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şirikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Tefsirle ilgili derslerimizde Kur'an ile hadisler arasında tenakuz, yani çelişki iddialarına değineceğimizi söylemiştik. Geçen hafta orada kalmıştık. Sahabe devrinin sonlarında İslam'ı anlamakta kınanmış, reye dayalı bir takım sapık zihniyetlerin yavaş yavaş ortaya çıktığı görülmüştür. Zamanla hem bunların hem de Allah'ın kitabını bilmeyenlerin sayısı artmıştır. Kur'an'ın sahih izahının mevcut olmaz halinde birinci derecede hadislere bağlı olduğunu idrak eden, anlayan ehl-i sünnet, bunun yanında bir takım harici kaynakların tesirinde kalan bidat ehli boy göstermeye başlamıştır. Bunlar hadisleri kendileri için büyük bir engel olarak görüyorlar. Bundan dolayı da hadisleri, sünneti hükümsüz bırakmaya, onun önemini azaltmaya yollar arıyorlardı. Böylece haince emellerini gerçekleştirmek istiyorlardı. Sanki Allah ile Resul'ün arasını açmak istiyorlardı. Nisa 150. ayetinde belirtildiği gibi. Kitabı sözleriyle ve fiilleriyle açıklayan, hevasıyla söz söylemeyen zatın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini bir kenara itince, Kur'an'ın müteşabih ayetlerinden istifade ederek maksatlarına ulaşmak onlar için kolay olacaktı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'in hevaya ve kınanmış görüşlere göre tefsir edilmesini yasaklayıp, faillerini müthiş bir azapla tehdit ettiği gibi, Kur'an'ı maksadından başka şekilde açıklamaya girişecek olanların da ortaya çıkacağını haber vermiştir. Bu hadislerden birisinde şöyle buyurulur: ümmetimin helaki kitapta ve sütte olacaktır. Ey Allah'ın Resulü, buradaki kitap ve süt nedir diye sordular. Buyurdu ki, Kur'an'ı öğrenip onu Allah'ın indirdiği gayeden başka bir şekilde tevil ederler. Diğer rivayette benim sünnetimden başka şeyle onu izah etmeye kalkışırlar. Ve süt ile kastedilen de avam, halk. Özellikle bedevileşenler, bedevi hayat yaşayan, köy hayatı yaşayan kimseler, bunlar da cumayı, cemaatleri terk edecekler. Cemaatle namazı, işte İslam toplumunun çekirdeği olan cemaatleri terk ederek bedevileşecekler, kabalaşacaklar. Böylelikle cuma ve cemaatleri terk edecekler. Diğer helak olan grup olarak bunu bildiriyor. Diğer bir hadiste, bu da önemli bir hadis: ümmetim için en çok korktuğum, lisanı iyi bilip Kur'an'ı öne sürerek mücadele eden münafıktır. Adamın ağzı iyi laf yapar, dili bilir, Arap dilini de bilir, Kur'an'ı öne sürer ve mücadele eder. Yani güya kendisinin Kur'an'dan delil getirdiğini iddia eder. Günümüzde işte Yaşar Nuriler gibi, Abdülaziz Bayındırlar gibi, Mustafa İslamoğullar gibi, bunlar gibi İslam düşmanı tağutlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste bildirdiğine tıpatıp uygun iş yapmaktadırlar. Bu manada daha başka pek çok hadis vardır. Bunlar sanki kitabı açıklamaya yetkili kılınan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil de kendileriymiş gibi Kur'an-ı Kerim'i gelişigüzel, daha doğrusu heva ve heveslerine göre tevil etmek istiyorlardı. Mutezile fırkasına dahil olanların çoğunluğu, Rafiziler, Hariciler, Mürciye ve Cebriye fırkaları heva ehlinin belli başlı gruplarıydı. İbn Abdilber Rahimullah'ın dediği gibi, her türlü bidat ehli sünnetlerden yüz çevirmişler, kitabı sünnetin beyan ettiğinden başka tarzda tefsir ederek sapmışlar ve saptırmışlardır. Yanlış yaptıkları iyice meydanda olan birçok fırka bir tarafa, İslam'ın hakiki temsilcileri olduklarını iddia eden Mutezile'den bazıları, Allah Azze ve Celle tarafından tekvin ve tenzil işinde müşavir seçilmişler gibi, yani tekvin yaratma ve tenzil yani vahiy indirme, kullar arasında hükmetme konusunda sanki Allah Azze ve Celle'nin danışmanlarıymış gibi kuruldukları yerden falan hadisi akıl hücceti yalanlar. Falan hadisi akıl tekzip eder, yalanlar. Veya filan hadis Allah'ın kitabına aykırıdır gibi hükümler vermişlerdir. Bunlar bir nevi Allah ile Resul'ün arasını açmaya çalışmış, güya Kur'an'a sarılarak hevalarına uymayan hadisleri ona muhalif sayarak inkar etmişlerdir. Bu iddialarına birkaç örnek vermek konuyu daha da açıklığa kavuşturacaktır. Fakih sahabilerden İmran bin Husayn radıyallahu anhuma, onun bulunduğu bir mecliste adamın birisi, Kur'an'da olandan başkasından bahsetmeyin. Bahsedeceksiniz sadece Kur'an'dan bahsedin deyince İmran, sen ahmak bir adamsın dedi. Sonra namaz, zekat ve buna benzer hükümleri sıraladı ve bunları Allah'ın kitabında tefsir edilmiş olarak buluyor musun? Detaylarıyla açıklanmış olarak buluyor musun? Kitabullah bunları müphem bırakmıştır. Yani üstü kapalı bırakmıştır. Sünnette tefsir etmiştir demiştir. Yine aynı sahabiye bir adam, siz bize öyle hadisler söylüyorsunuz ki Kur'an'da onların aslını bulamıyoruz deyince kızmış ve onu irşad etmeye çalışmıştı. Ona anlatmaya çalışmıştı. Said bin Cübeyr rahimeullah bir gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis rivayet etti. Adamın biri, Allah'ın kitabında buna aykırı ayet var dedi. Said cevabı, sana Allah Resulü'nden bir hadis söylerken sakın ona Allah'ın kitabıyla muhalefet ettiğini görmeyeyim. Allah'ın Resulü Kitabullah'ı senden daha iyi bilirdi diye cevap vermiştir. Allah'ın Resulü Allah'ın kitabını senden daha iyi bilirdi. Yani o neyin Allah'ın kitabına aykırı olduğunu, neyin aykırı olmadığını herhalde senden daha iyi bilir demişti. Bunu İmam Darimi Sünen'inde rivayet eder. Biraz sonra gelecek örnekte de göreceğimiz gibi hadislerin Kur'an ile tenakuza düşeceğini iddia edenler, Kur'an ile çeliştiğini iddia edenler her zaman kötü maksatlı kimseler olmamıştır. Bazen derinliğine bilgisi olmayan, bir ayetin zahirine tutunarak itiraz eden, malumatı az şahıslar da, yani bilgisinin azlığından dolayı itiraz eden şahıslar da bulunuyordu. Mamer İbni Raşid El-Cami isimli hadis mecmuasında Talh bin Habib'den şöyle naklediyor. Talh dedi ki, Cabir İbn Abdillah'a, onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değiller. Onlara devamlı bir azap vardır ayet hakkında ne dersin? Yani Maide 37. ayet hakkında ne dersin? Halbuki sen bir topluluğun ateşten çıkacağını iddia ediyorsun dedim diyor. Yani Ehl-i Sünnet itikadında nedir? Cehenneme muahhit bir kimse girse dahi günahlarını yanıp yine sonunda çıkacaktır. Tevhid üzere ölmüşse. Yani bunu kastediyor. Cabir radıyallahu anh cevaben şehadet ederim ki bu ayet Allah Resulüne nazil oldu. Sen ona iman etmeden önce biz iman ettik. Sen tasdik etmeden önce biz tasdik ettik. Yine şehadet ederim ki Resulullah'tan cehennemden bir topluluğun çıkacağını bizzat işittim. Bunun üzerine Talk, şüphe yok ki böyledir. Vallahi bundan böyle seninle mücadele etmem dedi. Yani Allah Resulü böyle buyurmuşsa bitmiştir. Evet. Bu konunun çok kurcalandığını, kitapla sünnet arasında tenakuz zannedilen hallerde takip edilecek hatta hareketi göstermek üzere müstakil, yani buna has özel bir takım kitaplar telif edilmiştir. Mesela Ahmet bin Hanbel bu konuda Ta'atur Rasul adlı bir kitap telif etmiştir. İbn-i Nedim Fihristin'de bahseder bu kitaptan. Bunlardan bazılarının akıllarına dayanarak ve bir kısım ayetleri ortaya koyarak iddia ettikleri ve inkar ettikleri meselelere örnek görelim. Birinci örnek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kabirde suale çekileceğiniz bana bildirildi buyurmakla ve birçok dualarında kabir azabından Allah'a sığınmakla kabirde sual ve azap cereyan edeceğini tevatür derecesine varan birçok hadisleriyle bildirmiştir. Meselenin Kur'an ayetlerinden de delili vardır. Allah Teala şöyle buyurarak kıyamet gününden önce bazı kimseleri tazip edeceğini, yani azaplandıracağını bildirmiştir. Mü'min suresi 46. ayeti, onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir. Onların ne dünyada ne de kıyamet günde ateşe arz edilmeleri caiz değildir. Zira kıyamet günü onlar şiddetli azaba atılacaklardır. Sika kimselerden, yani güvenilir kimselerden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabir azabından istiaze ettiği, sığındığı birçok tariklerden rivayet edilmiştir. İşte bunlar kafirlerin kabir azabına düçar olacaklarını bildirir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin tefsiri mahiyetinde şöyle demiştir. Sizden biriniz ölünce ahiretteki mevkii, ahiretteki yeri sabah akşam kendisine gösterilir. Cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri arz edilir ve bu iş kıyamet günü onu diriltinceye kadar devam eder. Ayrıca Nebi Aleyhisselatü Vesselam İbrahim Suresi 27. ayetinde Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar. Zalimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini yapar. Bu ayetin kabir azabı hakkında olduğunu açıklamıştır. İbrahim 27. ayetinin kabir azabı hakkında olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır. Bütün bu delillere göz yumarak bazı bidatçiler kabir azabını inkar etmişlerdir. Onların tutamakları şu ayetlerdir. Câsiye 26. ayeti de ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür. Sonra da hepinizi hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü, dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Ve Hac 66. ayeti, O önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi yine diriltecek olandır. Onlar ihya ile imate arasında başka bir hayattan haber vermeyen bu ve benzeri bazı ayetleri öne sürerek şöyle demişlerdir. Allah Teala insanı ölümle kıyamet günündeki diriltme arasında ihya edeceğini, azap yahut mükafat vereceğini icmalen olsun, yani kapalı bir şekilde olsun, tafsilen olsun, yani detaylı bir şekilde olsun zikretmemiştir. İbn-i Kuteybe bunlara cevaben şöyle der. Biz de deriz ki, Kitabullah'ta, Allah'ın kitabında icaz, ihtisar, yani özetleme, işaret ve ima vardır. Bazen sıfatı bir yerde getirir, başka yerde getirmez. Böylece iki yerden birinde hasfedildiğine istidlal olunur. Resulullah'ın hadisi de kitabı açıklar. Allah'ın neyi murad ettiğine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti delalet eder. Evet, burada şu hususu da açıklamamız lazım. Mesela son günlerde, geçtiğimiz senelerde Mutezile'nin birisi Çubuk'ta Tekin Fidan Yasin 52. ayetini söylemişti. Muhtemelen ya Yaşar Nuri'den duydu ya Abdülaziz Bayındır'dan. Çünkü geçenlerde televizyonda Abdülaziz Bayındır'ın bu ayette güya meydan okuduğunu gördüm. Yasin suresi 52. ayetini okuyarak işte kabir azabı yoktur. Olsaydı böyle buyurulmazdı diyor. İlk önce bu Yasin 52. ayetini size bir okuyayım. Sonra da izahına gelelim inşallah. Çünkü bununla bayağı kafa karıştırıyorlar. Yasin 51. ayet. Sura üflenince kabirlerinden çıkıp Rablerine koşacaklardır. 52. ayet. Ve diyeceklerdir ki, vay bize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte bu, Rahman'ın vaat ettiği ve peygamberlerin de dosdoğru söyledikleri bazı yeniden dirilmedir. Yani burada bahsedilenler yattıkları yerden kaldırılmaktan rahatsızlar. Dolayısıyla kabir azabı olsaydı bunlar böyle demezlerdi diyorlar. Ve bu kimselerin de kafirler olduğu anlaşılıyor ayetlerden. Şimdi buna cevap olarak pek çok ayet var. Kabir azabını rivayet eden de birkaç tane var. Tevbe suresinin 100. ayeti bu konuda yeter. Bakın şimdi ayete dikkat edin. 101. ayet. Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine halkından bir kısmı da münafıklardır ve nifakı adet haline getirmişlerdir. Siz onları bilemezsiniz fakat biz biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da çok büyük bir azaba uğratılacaklardır. İki defa azap edeceğiz. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki buradaki azabın birisi kabir azabıdır diyor. Dünyada rezillik. Münafıkların sonucu dünyada rezilliğe uğramaları. İkinci azapları kabir azabı. Ondan sonra da daha büyük olanına sokacağız. Yani asıl cehennem ateşi. Allah Azze ve Celle bunları sıralıyor bu ayette. Demek ki düşünün, kabir azabından daha büyük bir azaptan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da çok büyük bir azaba uğratılacaklardır. Dolayısıyla çok büyük azabı gören onun daha küçük olanına razı olacak. Bizi yerimizden kim kaldırdı diyecektir. İşte Yasin suresi 52. ayetinin delil getirenleri en büyük cevap yine Allah Azze ve Celle'nin kitabından Tevbe 101. ayet. İkinci örnek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinde biz peygamberler topluluğu varis bırakmayız, bıraktığımız miras bırakmayız, bıraktığımız mal sadakadır buyurmuştur. Onlar, siz peygamberin böyle söylediğini rivayet ediyorsunuz. Bu Allah'ın şu ayetine aykırıdır. Meryem 6. ayeti, ki bana da mirasçı olsun, Yakup hanedanına da mirasçı olsun. Keza Süleyman Davud'a mirasçı oldu. Neml 16. ayetine aykırıdır demişlerdir. Ayrıca Fatıma radıyallahu anh'a Halife Ebu Bekir'den babasının mirasını istemişti. Ali İbni Ebi Talib ile Abbas da aynı şekilde hareket etmişlerdi. İddia bu şekilde. İbn-i Kuteybe rahimullah onlara şöyle cevap verir. Biz deriz ki bu hadis Zekeriya'nın sözüne aykırı değildir. Zekeriya aleyhisselamın. Maksat mala varis olması değildir burada. İbn Abbas radıyallahu anh'ın tefsirine göre Yahya aleyhisselam Zekeriya aleyhisselamın ilmine, Yakup hanedanının ise mülküne varis oldu. Süleyman aleyhisselamın veraseti ise mülk, nübüvvet ve ilim verasetidir. Mülk ise sultan, hüküm ve siyaset demektir. Mal değildir. Yani mülkiyet denildiği zaman illaki mal değil, mülk, melekut, yönetmek. Yani melik denilir mesela, malik, melik, yönetici anlamında. Kader, rü'yet, ahirette Allah Teala'nın müminler tarafından görülmesi, şefaat, mucizeler ve ilahi sıfatlar gibi usul ve vasiyet, muharremat, mahremler gibi birçok furu meselelerinde, detay meselelerinde mutezilenin tutumu hep bu şekildedir. Onların ve benzerlerinin soğuk tekellüfleri, zorlamaları göstermektedir ki Allah'ın kitabını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izahlarına dayanarak anlamak lazımdır. Yoksa herkes kafasından hadislerin Kur'an'a veya akla aykırı olduğunu ileri sürerse iş çıkmaza varır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bazı tefsir rivayetlerini alimlerin dirayet yoluyla izah etmeleri. Bu konuya gelince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kısım ayetleri hakkında yaptığı tefsir kesinlik ifade eder. Mesela Allah Azze ve Celle'nin müminler tarafından ahirette görülmesi konusunda sahih hadisler, rü'yeti nefyettiği intibarını veren ayetleri, mesela En'am 103, Araf 143 ayetleri gibi bu ayetleri kesin bir açıklamaya kavuşturmuştur. Ve nefyin mutlak olmadığını, yani Allah'ın görülmesi hakkındaki inkarın mutlak olmadığını, Allah'ın ahirette görülebileceğini belirtmiştir. Kabir sualine işaret eden ayetle, İbrahim 27. ayetiyle, kabir azabına işaret eden mümin 46. ayetini, birçok hadisleriyle kesin açıklamaya kavuşturmuştur. Bu hallerde ümmete düşen Allah'ın muradını olduğu gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanından almaktır. Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle ne kastedildiğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden almaktır. Fakat bazı durumlarda alimler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir ayeti tefsir eden hadisini ilk bakışta akla gelen şekliyle değil de bazı izahlarda bulunarak manasını yönlendirmek suretiyle kabul ederler. Bu daha çok herhangi bir ayetin tefsirinde sınırlamayı düşündüren lafızlarla gelen hadisler için söz konusu olur. Mesela bazı durumlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis söyledikten sonra فَذَٰلْكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ, yani işte Allah Teala'nın şu ayeti bunu ifade eder diyerek ayet okuması halinde o ayetin başka manası nefyedilmiş olmayabilir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın şu ayeti bu konu hakkındadır dediği zaman artık o ayet sadece o konu hakkındadır, başka hiçbir konuya dahil olmaz demek değil. Mutlak manada sınırlama getirmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayetteki bir veya birkaç manayı belirtmiş olur. Nitekim şu hadisten bunu anlıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bakara 143. ayeti hakkında ümmeti Muhammed'in kıyamet günü diğer ümmetler hakkında şahitlik edeceğini belirterek فَذَٰلْكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, yani Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti bu konu hakkındadır diyor. İşte böylece sizi de vasat, orta bir ümmet kıldık. Ne için? İnsanlara karşı şahitler olmanız için. Yine aynı ayetin tefsiri hakkında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadis de rivayet edilmiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir cenazeye gittik. Cenaze üzerine namaz kıldıktan sonra cemaat ölü için ne iyi adamdı dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vacip oldu dedi. Sonra yine beraberce bir cenazeye gittik. Meyyit üzerine namaz kıldıktan sonra cemaat ne kötü adamdı dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vacip oldu dedi. Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh kalkarak ey Allah'ın Resulü vacip oldu sözünüzün anlamı nedir dedi. Buyurdu ki Allah Teala'nın şu sözüdür. Kavlullahi azze ve cel litekunu şühedâe alen nas. İnsanlar, insanlara karşı şahitler olmanız için sizi orta bir ümmet kıldı. Vasat bir ümmet kıldı ayetini okudu. Bu hadislerle izaha kavuşturulan bu Bakara 143. ayeti Müslümanların insanlar üzerinde şahitler olduklarını açıklıyor. 1. Birinci hadiste Müslümanların ahiretteki şehadetlerinin, ikinci hadiste ise dünyadaki şehadetlerinin muteber olduğu bildirilmektedir. Böylece hadisler ayetin birbirine zıt olmayan ayrı ayrı yönlerini ifade etmiş olmaktadır. Yani bu iki açıklama birbirini iptal eden, ortadan kaldıran, birbiriyle çelişen hadisler değil. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bazen umumi bir ismin şumulüne giren, yani genel kapsamlı bir ismin onun kapsamına giren türlerden bir kısmını örnek yoluyla zikretmiş olabilir. Maksat muhatabın dikkatini o türe çekmektir. Yoksa umum ve hususuyla o ismi tam tamına sınırlamak ve tarif değildir. Mesela şahidim ve meşhud ayetindeki meşhud kelimesi hakkında kıyamet günü, cuma günü ve arefe günü denildiği merfu olarak rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerin hepsinde sahih olmasına bir engel yoktur. Zira görülmek ve şehadet edilmek manası bunların hepsi için sahihtir. Bu ayetin tefsir olmaya bunlar ve bu türden olan diğer mefhumlarda uygun düşebilir. Andolsun fecre 10 geceye hem çifte hem teke fecir ilk 3 ayeti hakkında Cabir radıyallahu anh'ten merfu olarak yani Peygamber aleyhisselatü vesselam'a dayandırarak 10 gece kurban bayramından önceki 10 gece vitir tek arefe günü şef çift ise kurban bayramı günüdür hadisi rivayet edilmiştir. İmran bin Husayn radıyallahu anh'a ise şöyle rivayet eder. Buradaki tek ve çiftten maksat namazlardır ki onların bazısı tek bazısı ise çift rekatlıdır. Ayrıca başka iki rivayet daha vardır. Bu tefsirlerin her biri umumi genel bir ismin kapsamına dahil olan manalardan birini zikrettiği için tefsirler birbirine çelişkili, aykırı değildir. Bazı lafızlar lugatte müşterek olur. Böyle kelimelerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kullanım şekline bakarak hemen kesin maksadı tayin hususunda acele etmemek gerekir. Fatıma bintu Ebi Hubeyş radıyallahu anha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek istihaze kanından şikayet etmişti. İstihaze kanı yani özür kanaması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki bekle. Adet yani hayız zamanın gelince artık namaz kılma. Adet zamanın geçince gusledip gelecek adet zamanına kadar namazını kıl. İfadeye dikkat edin. Gusledip gelecek adet zamanına kadar namazını kıl. Özür kanamasında demek ki insan yani kadın ne yapar? Hayız kanıyla özür kanı arasında sürekli kanama devam eder. Yani hayız dönemi, normal dönemi biter. Hayız kanaması hem kokusu hem rengi bakımından diğer kandan ayrılır. Kadın bunu tespit eder. Ondan sonra devam eden kan da Allah Resulü burada ne ifadesini kullanıyor? Gusül kelimesini kullanıyor. Guslet ve normal temizlik günlerine rastlayan günlerde namazını kıl diyor. Ama tekrar hayız dönemin geldiğinde namazı kes. Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam kar'un kelimesini hayız manasında kullanmıştır. Buna bakarak lugatte ezdattan olan kar'un kelimesinin hayız olduğu söylenebilir. Nitekim hadisi rivayet eden Nesai bu hadis kar'un kelimesinin yani kuru bunun çoğulu kuru Kar. Hem temizlik manasına gelir hem hayız manasına gelir bu kelime. Bu hadis kar'un kelimesinin hayız olduğuna delildir demiştir. Nesai'nin aynı bapta rivayet ettiği bir başka hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir kadına kar müddetince namazı terk etmesini söylediği fe emeraha en tetruke salate kadre ekraiha ve haydatiha dediği görülür. Böyle kabul edilince sahabeden Ömer ile Ayşe radıyallahu anh arasındaki ihtilaf yine sonra gelen müştehitler arasındaki kar yani kuru kelimesi hakkında görülen anlayış farkı da artık yersizdir. Tahavi bu konudaki haberleri zikreder, sıralar, sonra şöyle der. Bu hakiki bir muarazadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın müstehaza hakkında kar günlerinde namazı bırak hadisiyle ihticac ederken, delil getirirken Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dili üzere hayızdır diyebilirdik. Fakat böyle yapmayacağız. Zira Araplar hem hayız hem de tuhur. Hem de hayız ve tuhuru cem ederek ikisini birden kar olarak adlandırırlar. Kuru kelimesini her ikisine de kullanırlar. Herhangi bir ayetin izahını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen lazımı, bazen naziri, bazen de semeresiyle yapmış olabilir. Bu hususlara dikkat edip bazı hadislerin sınırlama ifade ettiğini düşünmemelidir. Şimdi müfessirlerden bazılarına göre sınırlama ifade ettiği zannedilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir kısım ayet tefsirlerini ve bunlar hakkında bazı alimlerin yönlendirmelerini göreceğiz. Birinci örnek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gazaba uğrayanlar Yahudiler, sapıklarda Hristiyanlar dediği rivayet edilmektedir. Tirmizi'nin rivayeti şöyledir. Yahudiler gazaba uğrayanlar, Hristiyanlar ise sapıklardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bu tefsir sahih isnatla nakledildiğinden hemen hemen bütün müfessirler tarafından kabul edilmiştir. Halbuki gazaba uğrayanlar ve sapıklar mefhumu bu kavram umumidir. Hak yoldan sapan her çeşit fırka, her taife ve insan bu genel kapsam içerisine dahil olur. Öyleyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mefhumları bahsedilen iki taifeye tahsis etmesinin, bunları özellikle zikretmesinin hikmeti nedir? İsfahani diyor ki, gazaba uğrayanlardan murat, İslam caddesinden sapan her fırka ve mezheptir. Bazı müfessirler onlardan bir fırkayı tayin etmeleri, umumiyeti en meşhur ve en açık ferdi ile temsil etme babındandır. Mesela ne derler? Gaylaniye, Gaylanettin Meşkı'ya nispet edilen Gaylaniye fırkası. Cehmiye, Cehmin Safvan'a nispet ediyor mesela. İbn Ebi Hatim'in müfessirler arasında El-Mağdubi Aleyhim'in Yahudiler, Eddali'nin ise Hristiyanlar olduğunda ihtilaf edildiğini bilmiyorum sözünden de kastedilen budur. Muasırlardan İsmail Cerrahoğlu da bu konuda şöyle bir açıklama yapmış. Buna göre Yahudilerin ve Hristiyanların Fatiha'daki Mağdubi Aleyhim ve Eddali'nin birer misal oldukları anlaşılır. Yahudiler ve Hristiyanlar ehli kitap olduklarından müşrik ve diğer din mensuplarından daha ehvendirler. Yani ehli kitap olan müşrikler kitapsız kafirlerden daha ehvendirler. Kitaplı kafirler. Diğerlerine nazaran İslam'a zıt olsalar da daha yakındırlar. Burada ayetin iki türe tahsis edilmesindeki ibret açıkça kendini göstermektedir. Artık İslam'ın zıttı karibi olandan kaçınılması emredilirse zıttı baidi olandan, yani yakın zıt ve uzak zıt. Uzak zıt olandan kaçınılması öncelikle sabit olacaktır. Yani buradan ne anlıyoruz? Yahudiler ve Hristiyanlar bile gazaba uğrayanlar ve sapıtanlar olarak zikredilince en yakın oldukları halde, kitap ehli oldukları halde, kitapsızlar haydi haydi gazaba uğramış ve sapık kimselerdir. Böylelikle yakın olan zıttın zikredilmesiyle uzak olan zıt öncelikle kastedilmiş oluyor. Yani o daha uygundur buna. Artık İslam'ın zıttı karibi olandan kaçınılması emredilirse dedik, zıttı baidinden kaçınılması daha öncelikli olacaktır. O halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sapıklık grubunda olan herkese ıtlak edilebilecek, herkes hakkında, sapıklık grubunda olan herkes hakkında kullanılabilecek mağdubi aleyhim ve dalin mefhumlarını bazı muayyen, belirli gruplara tahsis edebilmiştir. Süheyli ise Allah Teala'nın Yahudiler hakkında gazap üstüne gazaba uğradılar ayetini, Bakara 90. ayetini. Hristiyanlar hakkında ise bundan evvel hakikaten hem kendileri sapmış hem birçoğunu saptırmış ve hala da dümdüz yoldan ayrılıp sapa gelmiş bir kavmin heva ve hevesine uymayın. Maide 77. ayetini bu hadis için şahit göstermektedir. Yani bu ayetlerde, birinci ayette Bakara 90. ayetinde Yahudiler zikrediliyor. İkinci, Maide 77. ayetinde ise Hristiyanların özellikleri zikrediliyor. Yani Allah Azze ve Celle de Yahudiler hakkında gazaba uğramış, Hristiyanlar hakkında ise dalin, sapıtmış ifadesini kullanmıştır. İkinci örnek, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki, iki adam Kur'an'da zikredilen ta ilk gününde temeli takva üzerine tesis edilen mescit, Tevbe 108. ayeti hakkında münakaşa etmişlerdi. Biri Kuba mescididir diyor, diğeri Resulullah'ın Medine'deki mescididir diyordu. Bunun üzerine Allah Resulü dedi ki, o benim bu mescidimdir. Bunu Taberi tefsirinde, Nesai Sünen'inde, Tirmizi yine Sünen'inde tefsir babında, Ahmet bin Hanbel ve Hakim rivayet ederler. Bu mescidin Medine'deki Mescid-i Nebevi olduğu hakkındaki rivayetler sahihtir. Halbuki ayet Kuba Mescidi hakkında nazil olmuştu. Nitekim İbn-i Atiye kıssaya uygun olan Kuba Mescidi olmasıdır. Lakin hadis varken fikir yürütülemez demiştir. Iraki de Kuba Mescidi olduğuna delalet eden hadisler de varit olmuş ise de bu hadis daha sahih, daha sarih ve daha müreccahtır. Yani tercihe daha uygundur demektedir. İbn-i Kesir ise genel bir kayda koyarak bu hadisi o kaydenin ışığında şöyle açıklar. Sahih olan şudur ki bu hadisle ayetin Kuba Mescidi hakkında nazil olması arasında bir çelişki yoktur. Zira belirli bir vasıfta ortak olunca bir şeyi zikretmek diğerlerini zikretmeye aykırı olmaz. Allah en iyi bilendir. İbn-i Kesir'in ifadesine göre Selef'ten İbn Abbas, Urve İbni Zübeyir, Şabi, Hasan el Basri, Said İbni Cübeyr ve Katade, Allah hepsine rahmet eylesin, Kuba Mescidi olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. Onların buna kail olması, onların bu görüşte olması da hadisin sınırlama ifade etmediğini göstermektedir. Yani takva üzere kurulmuş her mescit bu kapsama girer. Bir hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatiha suresi hakkındaki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hiyesseb'ul Methani Vel Kur'anul Azim, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresi, Fatiha suresi Seb'i Methani ve Yüce Kur'an'dır demiştir. İbn-i Kesir Hicr suresi 87. ayetin tefsirinde ashabın bir kısmı ile bazı alimlerin Es-Seb'ul Methani hakkında en uzun 7 sure dediklerini naklettikten sonra ekleyerek şöyle der. Netice bakımından bu görüşler arasında bir çelişki yoktur. Zira el-mesani sıfatı her ikisinde de mevcuttur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in tamamı da bu şekilde tavsif etmek buna aykırı olmaz. Yani seb-ul-mesani tekrarlanan 7 demek. Tekrarlanan 7. Fatiha'ya bakıyorsun 7 ayet. Her namazın her rekatında tekrarladığın 7 ayet oluyor. Bazısı ne demiş? İlk 7 sure, Seb-ı-Tıval deniliyor. 7 uzun sure, Kur'an-ı Kerim'in en başındaki 7 uzun sureye Seb-ı-Tıval derler. Bunlar kastedilmiştir demişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün umumi ifadesinden dolayı da Kur'an hakkında Seb-ül-Mesani, yani bıkılmadan, usanmadan tekrar edilen ifadesini kullanmıştır. Bunlar arasında bir çelişki yoktur. Üçüncü örnek, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah'ın kendisi sebebiyle hataları affettiği ve dereceleri yükselttiği şeyi size bildireyim mi? Bildir ey Allah'ın Resulü dediler. Buyurdu ki zor şartlarda abdesti güzelce tam almak, tamamlamak, mescitlere çok adım atmak ve bir namazın peşinden diğerini beklemektir. İşte bunlar ribattır, bunlar ribattır. Yani ribat cephelerde, sınırlarda düşman askerlerini gözlemek, nöbet beklemek demektir. Bunun sevabı büyüktür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle ibadet için bir namazdan diğer namazı beklemeye de işte böyle nöbet beklemektir diyor. Yani şeytanın insana müdahalesine karşı bir nöbet beklemedir bu diyor. Yani büyük cihat, nefise cihat, büyük cihat. İnsanın kendi nefsiyle yaptığı büyük cihat olmasa bile bu da bir ribattır. Neden nefisle cihadı büyük cihattır? Çünkü kişi nefsiyle cihad etmezse zahir alemde, dışarıdaki alemde yaptığı cihadın kendisine hiçbir faydası olmaz. Riya ile mücadele etmezse yaptığı ameller boşa gider. Bunlara cihat da dahildir. Ebu Hureyre'den gelen diğer hadiste ne diyordu? 7 kişi, işte 3-4 kişi getirilir. Bunlardan birisi ne kadar güzel Kur'an okuyucusu desinler diye Kur'an okumuştur, ilim okumuştur. Birisi ne kadar kahraman bir insan, ne kadar cesur, atılgan desinler diye cihada gitmiştir. İlahir rivayet böyle devam ediyor. Allah Azze ve Celle onlar dünyada karşılığını aldı, onlara bu söylendi, artık benden alacakları bir şey kalmadı diyerek bunların cehenneme sürülmesini emreder diyor. Demek ki asıl iş nefisle, cihatla birlikte dış alemdeki cihatı da gerçekleştirmek. Bu bakımdan işte bu ibadetlere müdavemet de bir namazdan sonra diğer namazı beklemek de nefse karşı cihatta bir nöbet beklemedir, ribattır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadisiyle Ali İmran suresi 200. ayetindeki ve rabitu yani ribat yapınız kısmını tahsis ettiği söylenmiştir. Bazıları yani Allah Azze ve Celle bu ayette neyi kastediyor? Ribat, nöbet beklemek yani düşmana karşı nöbet beklemek. Bazıları ne yapmış? İşte bu hadis bunu tahsis ediyor. O halde bir namazdan sonra diğer namaz bekledik mi bu yeter bize. Veyahut daha da batıl bir anlama, hiçbir asla dayanmayan bir anlama çekenler ribatı nasıl yapıyor? Burada kastedilen rabıtadır. Biz şeyhimizi rabıta ederiz, tamam diyorlar. O işin tamamen şirk boyutuna gideni. Şimdi bu kısma gelince bunu tahsis ettiği söylenmiştir. İlk bakışta böyle anlaşılabilir. Ribatın lügat manası düşman için at bağlamaktır. Sonraları düşmanın taarruz ve şerrine karşı kalelerde nöbet bekleyen, atlı olsun piyade olsun herkes için murabıt denmiştir. İbn Atiye diyor ki, doğrusu ribat Allah yolunda müdavemet etmektir. Yani genel bir ifadedir. Allah yolunda devam etmektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fezalikumur ribat, ribat budur demesi, muharebe için Allah yolunda at beslemeye teşbihten, benzetmeden ibarettir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tür benzetmelerini Emsal, Kitab-ül Emsal diye mesela Ebu Şeyh'in bir kitabı var. Hakim Tirmizi'nin yine bu manada bir eseri var. Rame Hurmuzi'nin bu konuda var. İbn-i Kayyım'ın yani muhaddisler bu konuda özel kitaplar derlemişler. Allah'ın kitabında El-Emsal fil-Kur'an ve El-Emsal fis-Sünne diye. Sünnette geçen misaller. Allah'ın kitabında geçen misaller diye. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam pehlivan kimdir bilir misiniz diyor. Yenilmeyen, sırtı yere gelmeyendir diyorlar. Hayır diyor, asıl pehlivan, asıl güçlü kimse gazaplandığında, öfkelendiğinde ona hakim olan, kendisinden yanlış bir şey sadır olmasına engel olandır diyor. Şimdi pehlivan budur diye güreş yapanlara artık pehlivan denemeyecek mi? Bilakis burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mananın pekişmesi, iyi anlaşılması, dikkat çekmek için ne yapıyor? Misal veriyor. Teşbihte bulunuyor. Yine müflis kimdir bilir misiniz diyor. İşte malı bir şey kalmayandır diyorlar. Hayır diyor. Asıl müflis ahiret gününde iflas edendir diyor. Öyle ki diyor şuna sövmüştür, buna dövmüştür, vurmuştur, hakaret etmiştir diyor. Onun sevaplarından alır, bunlar yüklenir. Kalmadı mı? Onun günahlarından alıp bu sefer buna yüklenir. Böylelikle diyor, dağlar gibi geldiği amelleri hep ona gitmiş olur ve cehenneme sürülür diyor. İşte asıl iflas etmiş, asıl müflis budur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle buyurması ticarette iflas edene artık müflis diyemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bilakis burada bir hakikate dikkat çekme vardır. İşte ribat budur sözü de bu manada. Çünkü bir namazın arkasından öbürünü beklemek suretiyle namaza müdavemet etmek de kurtarıcı yollardan biridir. Ribatın lügatteki manası başta zikrettiğimiz manadır. Yani düşman için beslenen atlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle demesi onun leyse şedidu bis sur'a yani kuvvetli olan pehlivan değildir. Pehlivan gazabına hakim olandır. Yahut miskin, fakir, ortalıkta dolaşıp da bir iki lokma ile savulan bir dilenci kimse değildir demesi bu kabildendir. Sindi ise hadisi şöyle izah ediyor. Hadisteki işte ribat budur sözüyle ayeti kerimedeki ve rabitu kavlinin murad edildiği söylenmiştir. Ribatın hakikati nefs ve cismi taatlere bağlamaktır. Hem nefsi hem de bedeni taatlere bağlamaktır. Hadisteki ribattan kastın eftal olan ribat oldu. Yani en üstün ribat olduğu ifade edilmiştir. Ribat, düşmanını men etmek için hudutta, sınırda beklemektir. Bu ameller de insanda şeytanın yollarını tıkar ve nefsi şehvetlerden men eder. Nefis ve şeytana adavet etmek, yani düşmanlık etmek, düşmana galip gelme sonucunu doğuracak olan büyük cihattır. Bunun için şanlı tazim gayesiyle muarref ve mükerrer olarak fezalikumur ribat denilmiştir. Yani marifeli olarak er ribat ve mükerrer olarak tekrar edilerek işte ribat, işte ribat budur buyurulmuştur diyor. Dördüncü örnek, Ukbe İbni Amir radıyallahu anh minberde şöyle söyledi. Allah siz de onlara, düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki buyuruyor. Biliniz ki ben Resulullah'tan işittim. Kendisi minber üzerindeyken Allah buyuruyor. Siz de onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Enfal 60. ayet. Gözünüzü açın. Kuvvet ancak atmaktır. Yani atmakla kastettiği remi, ok atmak, atıcılık. Gözünüzü açın, kuvvet ancak atmaktır. 3 defa böyle buyuruyordu. İlk bakışta Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadisle kuvvet mefhumunu atmak şeklinde tahsis ettiği, özelleştirdiği anlaşılıyor. Halbuki kuvvetin manasının çok daha geniş olduğu malumdur. Taberi bu hadisi şöyle izah ve tevcih ediyor. Doğrusu şudur ki Allah Teala müminlere cihada hazır olmalarını, harp aletlerini ve düşmanlarına karşı kendilerine kuvvet sağlayacak şeyleri, silah, atıcılık, düşman için bağlanıp beslenen atlar gibi bunları hazırlamalarını, yani donanım bakımından hazır olmalarını emretmiştir. Allah Teala kuvveti umumi olarak zikretmişken onu kuvvetin manalarından birine tahsis etmeye, özelleştirmeye sebep yoktur. Zikredilen hadisle tahsis edildiğini söyleyenlere cevaben deriz ki haberde bu şekilde varit olmuş ise de, yani rivayet bu şekilde gelmiş ise de, o haberde kuvvetin sadece atmak manasının murad edildiğine delalet eden bir şey yoktur. Zira haberde gözünüzü açın, kuvvet atmaktır diyor. Kuvvet atmaktır, başkası kuvvet değildir denilmiyor. Yani biz mesela la ilahe illallah sözünde nasıl bir terkip vardır? Nefi ve ispat. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. Allah'tan başka hak ilah yoktur demiş oluyoruz. La kuvvete illa illerremi deseydi, yani nefi ile birlikte ispat olsaydı, işte o zaman mutlak, cahdı mutlak olurdu. Ispatla birlikte olurdu o zaman. Yani artık, yani atmaktan başka kuvvet yoktur. Bunun dışında buna benzer Arap dilinde kullanılan şeyler var. Mesela la feta illa Ali derler. Ali'den başka yiğit yoktur. Bu Ali radıyallahu anh'ten başka hiçbir yiğit olmayacağı veya la seyfe illa Zülfikar, bu şiirin devamında. Zülfikar'dan başka da kılıç yoktur. Bu övgü için söylenmiş bir söz mesela. Yani Araplar bu tip kalıpları da kullanıyorlar bu arada. Evet. Kılıç, mızrak, kargı da müşriklere savaşta yardımcı olacak her şeyde atmak gibi kuvvet cümlesindendir. Dolayısıyla ister top at, ister silah at, ister füze at, atmak kavramının içerisine dahil olduğu gibi kılıç da buna dahildir. Yani bu kuvvet kapsamına dahildir. Peygamber aleyhisselatü vesselam burada neye dikkat ediyor? Dikkat çekiyor. En eftal olanına, en üstün olanına. Atıcılık bu işin en iyisi. Mesela hac Arafat'tır. Hac Arafat'tan ibarettir. Sanki Arafat'ı yaptın mı, haccın diğer menasiklerini terk etsen olur mu? Bu manada değil. Ama haccın en önemli şeyi odur. Mesela ne deriz? İşte şu mescit, şu dershane, işte şu salondan ibaret deriz. Daha büyük olanını şey yaparız. Mesela buraya bir afet gelse, o kısma gelse, neredeyse mescidin tamamı gitti deriz. Ama tamam değildir, daha vardır. Ama ifadede bu anlaşılır. Burada da buna benzer, yani kuvvet hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kullanıyor. Bu ifadeyi kullanıyor. Beyzavi de ayetteki kuvveti savaşta kuvvet temin eden her şey olarak açıklar. Sonra Ukbe hadisini zikreder. Ardından da hadisi şöyle yönlendirir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kuvveti atışa tahsis etmesi, onun kuvvetin en başta gelen en kuvvetli unsuru olmasındandır. Kuvvetten istifade atışa bağlıdır. Kuvvet meyanında bilhassa atışın özel bir önemi vardır. Bunu demek istemiştir. Yoksa kuvvet demek sadece atış demek değildir. Bu örneklerden anlaşıldığı üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mensup bazı tefsir rivayetlerini maksat ve hikmetten sarfı nazar ederek lafzın zahirine göre anlamamak lazımdır. Bilakis bu işte uzman alimlerin onları açıklamak suretiyle hikmetlerini anlatmaları gerekir. Özellikle Arap dilinin delalet ettiği noktalarda. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fasih, Kureyş Arapça lisanıyla, lügatıyla konuşmuştur. Dolayısıyla onun sözünü anlamak için bu da şarttır. Biz bunda kısır kalınca lügati bizden daha iyi bilenlere de müracaat ederiz. Eğer sahabelerin anladığının aksine değilse, onlara aykırı değilse lügatinde böyle bir delaleti vardır. Yani bu konuda lügati dikkate almak durumundayız. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsirine vesile oluşturan bazı halleri göreceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke ve estağfiruke ve etûbü ileyke.